Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. Üçüncü ayrım. Birbirlerine sevdalandıklarında Omorfia 16, Dimitri 22 yaşındaydı. Hop oturup hop kalkmıştı Omorfia'nın babası. Kızımı çalgıcı parçasına, hele o meyhanecinin oğluna asla vermem diye. Annesiz büyümüştü Omorfia. Keskin'in en büyük ekmek fırınını işleten babasının bir tanesiydi. Çok da güzeldi. Görenlerin dönüp dönüp baktığı güzellikte. Dimitri de her ne kadar Omorfia'nın babasının gözünde çalgıcı parçası olsa da has delikanlıydı. Yakışıklıydı da. İlk görüşte vurulmuşlardı birbirlerine. Babasına karşı çıkarak Dimitri'ye kaçarken gözünü bile kırpmamıştı Omorfia. Şimdilerde Omorfia'nın tavernası diye anılan mekan, Dimitri'nin babası Petros'un işlettiği sazlı sözlü bir meyhaneydi önceleri. Bağlama çalardı burada Dimitri. Davudi sesiyle yüreklere işleyen şarkılar söylerdi. Evlendikten sonra evde oturacak gelinlerden değildi Omorfia'da. İlk zamanlar meyhanenin mutfak bölümüne arada bir uğrarken, hazırladığı mezeler, değişik ağız tatlarına hitap eden yiyecekler beğeni toplayınca günlerinin tamamını burada geçirmeye başlamıştı. İşe yaramanın memnuniyeti bir yana, Dimitris'ine yakın olmanın keyfini de sürüyordu bu sayede. Taşlar yerine oturmuş gibi görünüyordu, ailelerinin birbirine düşman kesilmesi dışında. Açıktan açığa dile getiremeseler de, içlerini kemiren, mutluluklarının üzerine düşmüş koskoca bir gölgeydi bu husumet. Patricia'nın doğumundan sonra işler düzelir gibi oldu. İki tarafta bebeğin hatırına, sırf torunlarını kucaklayabilmek için evlerinin kapılarını evlatlarına açmak zorunda kaldılar. Ama ilişkileri hiçbir zaman arzu edilen kıvama ulaşamadı. Dimitri'nin babası Petros, genç sayılabilecek bir yaşta mal tahummasından ölüverince, tavernanın idaresi Dimitri ile Omorfia'nın üzerine kaldı. O sıkıntılı günlerde Yorgo ve Sofia vardı yanlarında. Dimitri'nin en yakın arkadaşıydı Yorgo. Karısı Sofia mutfakta Omorfia'nın en büyük yardımcısı oldu. Yorgo da gündüzleri mutfakta çalışıyor, geceleri ise en az Dimitri'ninki kadar güzel ve etkileyici sesiyle şarkılar söylüyor, yerine göre ut, yerine göre bağlama çalıyordu. Oğulları Vasili ile kızları Anastasia, Patricia ile beraber büyüyorlardı. Fazla yolundaydı her şey. Tıkır tıkır, saat gibi işleyen, kurulu düzenin bir yerlere takılıp tökezlemesinden ürküntü duyuyordu Omorfia. Bir öncekinden daha mutlu, daha cıvıltılı geçen her gün garip, sızılı bir korkuya dönüşüyordu içinde. Keşke içgüdüleri onu yanıltıyor olsaydı. Keşke. Ve o uğursuz gün. Neşeyle kucaklamışlardı sabahı. Dimitri, bostandan topladığı taze sebzeleri tezgahın üzerine bırakırken yorgun görünüyordu. Bir ara sendeler gibi oldu. Sapsarıydı yüzü. Birden yıkılıverdi olduğu yere. "Yetişin!" diye tiz bir çığlık attı Omorfia. Gerisi kabus gibi kapkara bir lekeydi Omorfia'nın beynine kazınan. Uzanıp son bir gayretle karısının elini tuttu Dimitri. Sıktı, sıktı. "Omorfia," dedi güçlükle. "Kızımıza, Patricia'ma iyi bakasın." Derince bir soluk aldı. "Omorfia'm benim," derken fısıltıya dönüştü sesi ve kandil sönüverdi. Dimitri'nin son sözleriydi bunlar. Hayatının biricik ışığını yitirmişti Omorfia. Tesellisi mümkün olmayan, kahredici bir acı yumağının ortasında umarsızca debelenip duruyordu. El ele çıktıkları yolda, sonuna kadar beraberce yürüyeceklerini umarken, bir anda çekip gidivermişti Dimitri. Bundan sonrasında yaşamanın ne anlamı vardı? Ot gibi, yosun gibi, yalnızca soluk alıp vermek için bu dünyada kalacağına... Ne delilikler geçmişti o günlerde aklından. Dimitri'nin son sözleri olmasaydı. "Patricia'ma iyi bakasın." Kocasının emanetiydi Patricia. Hiçbir şey için değilse bile kızı için yaşamak zorundaydı Omorfia. Her sabah erkenden kalkıp mezarlığa gidiyordu. Saatlerce Dimitri ile konuşuyor, bırakıp gittiği için sitemler ediyor, ağlıyor, haykırıyor, kaderine, yaşadıklarına isyan ediyordu. İçi daraldığı bazı zamanlar gün ortasıymış, akşam vaktiymiş, umurunda olmadan Dimitri ile dertleşmeye koşuyordu. Gene böyle mezarlıktan döndüğü bir akşamüstü Yorgo ile Sofia eve ziyaretine geldiler. Dar günlerinde kendisini hiç yalnız bırakmayan bu iki vefalı dosta minnet borçluydu Morfia. Onların verdiği desteği ne kocasının ailesinden görmüştü ne de kendi ailesinden. Ancak bu sefer garip bir tutukluk vardı sanki üstlerinde. Söze nereden başlayacağını bilemiyor gibiydi Yorgo. Tam bir şeyler söylemek için ağzını açmışken vazgeçip susuveriyordu. Bir ay oldu, diyebildi sonunda. Soran bakışlarını Yorgo'nun yüzüne dikti Omorfia. Devamını getirmesini bekledi. Gözleri yerde, gelen giden oluyor dedi Yorgo. Talipleri var dükkanın. Çarşının içindeki çorbacı lokantaya çevirmeye niyetlenmiş. Başkaları da var sırada. Leş kargaları, diye söylendi Sofia. Dilinden dökülüverenleri geri çevirmek ister gibi eliyle ağzını kapadı hemen. Karısının söylediğini duymazdan geldi Yorgo. Sen ne yapmayı istersin, diye sordu Omorfia'ya. Kapatalım mı, birilerine mi verelim? Gözleri uzaklara daldı Omorfia'nın. Gelin gitmişti o dükkana. Ne çok emek vermişlerdi Dimitri ile. Omuz omuza, sırt sırta, dişleriyle, tırnaklarıyla çalışıp bugünlere getirmişlerdi. Sıradan bir dükkan değildi orası. Yaşadıkları mutlulukları onlara bahşeden evdi, yuvaydı, ocaktı. Demek lokanta yapmak istiyorlar Dimitri'nin ocağını ha? Diye mırıldandı dişlerinin arasından. Lokanta ya da başka bir iş. Sana demedim üzüntünün arasında ama çok ısrar ediyorlar. Sefercilerin Necip haber bekliyor. Yarına kadar cevap vermezsek gelip bizzat seninle görüşecekmiş. Zahmet etmesin, dedi Omorfia. Dimitri'nin ocağı sönmeyecek. Onun zamanında nasılsa öyle devam edeceğiz. Dimitri'yi bir kere daha öldürmeye niyetim yok benim. Anılarından sıyrılmak ister gibi sımsıkı kapadığı gözlerini hafifçe araladı Omorfia. Ne var ki o gözler, cismani varlıkları görüp algılamasına yardımcı olacağına, beynini tümüyle ele geçirmiş, hayali karelerle oyalıyordu sahibini. Salondan, salonu dolduran insanların varlığından uzakta, yüreğine gömülmüş, kendi iç dünyasına kapanarak inzivaya çekilmişti adeta. Orada tek başına değildi ama. Dimitri vardı karşısında. Yorgo'nun hüzünlü şarkısına eşlik ederken, sevgi dolu, sıcacık bakışlarıyla sarıp sarmalıyordu Omorfia'sını. İkisi için de çok özel bir gündü bugün. Sabah erkenden kalkıp saçlarını zeytinyağlı sabunlarla yıkamış, sık dişli şimşir tarağıyla uzun uzun taramıştı Omorfia. Karısını omuzlarına dalga dalga dökülen ipeksi saçlarını tararken seyretmeyi pek severdi Dimitri. Elini uzatıp uçuşan buklelere dokunamasa da kocasının onu en mükemmel haliyle görüp kucaklamasını istiyordu Omorfia. Özenle hazırlanmıştı. Dimitri'nin ona pek yakıştırdığı bordo kadife kaftanını giymiş, kenarları iğne oyası işlemeli bürümcük ipekten başörtüsüyle başını bağlamış ve mezarlığa koşmuştu. Saatlerce sohbet etmişti Dimitri ile. Ağlamış, gülmüş, kimselerle paylaşamadıklarını anlatmıştı uzun uzun. Patricia'yı, kendisini, geçmişte kalmış ama ikisi için capcanlı duran eski günleri yad etmişlerdi doyasıya. Bu gece de Dimitri'ye hazırlamıştı kendini. 2 yıl önce sepetçilerin kızına diktirdiği, ancak üzerine geçirmeye fırsat bulamadığı, kendinden simli, mor üzerine çiçek desenli entaresini, başındaki saçlarının yarısını örten leylak renkli ipek şalı kocasının beğeneceğinden emindi. Hep böyle görmek isterdi Dimitri karısını. Bakımlı, giyimine kuşamına itina gösteren, kendinden emin, her daim başını dik tutmayı başaran güçlü bir kadın olarak. Kimse umurunda değildi. Salondaki misafirlerin yüzleri ve kimlikleri silinmiş, hepsi tek tornadan çıkmış gibi birbirinin aynı heykelciklere dönüşmüşlerdi. Kulağı Yorgo'nun namelerinde, yüreği Dimitri'nin yüreğindeydi o an. Sızılıydı Yorgo'nun şarkıları. Hüzün kokuyordu buram buram. Oysa Dimitri, elinde udu ya da bağlaması, hüzünden çok neşeye açardı kucağını. Hayat doluydu. İçi kan ağlasa da gülümsemeyi eksik etmezdi yüzünden. Saz ondaysa ağır makamlı giriş şarkılarını kısa tutar, coşkulu namelere geçiş yaparak hareket getirirdi salona. Yorgo'yu kendi isteği doğrultusunda yönlendirmeyi de pek iyi becerirdi. Baktı ki arkadaşı musiki sunumunda ağır aksak ilerliyor, bir el hareketiyle "Hadi patlat bir keskin halayı" diyerek canlılık katardı ortama. Çok güzel oynardı Dimitri. Seyredenleri hayran bırakırdı kendine. Halay, zeybek, karşılama, çifte telli. Kaşık havasını onun kadar iyi oynayan ikinci bir kişi yoktu keskinde. Zarif ve ölçülü ayak hareketleriyle ellerini, kollarını usulünce kaldırıp indirerek, müziğin ritmiyle bütünleşmiş, yakışıklı bedeniyle gerçek bir seyir ziyafeti çekerdi izleyenlerine. Karşısına geçip ona eşlik etmek yürek isterdi. Ama o, oturdukları sandalyeye yapışıp kalmış misafirlerini ellerinden tutup kaldırarak oyuna ve coşkuya katılmalarını sağlamayı da ihmal etmezdi. Kimi zaman dost meclislerinde, tavernanın nispeten tenha gecelerinde yaşanacaklara dedikodu ve fitne vesilesi yapmayacaklarından emin olduğu bildik kişiler arasında Omorfia'yı kolundan tutup karşısına geçer, onu da kendisine eşlik etmeye yüreklendirirdi. İkisi beraber öyle bir çiftetelli gösterisi yaparlardı ki hayran kalmamak mümkün değildi. Evet, eğer burada olsaydı hüznün bu kadar koyusuna dayanamazdı Dimitri. Birden oturduğu yerden fırlayıverdi Omorfia. "Hadi Yorgo," dedi. "Zamanıdır artık." Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu Yorgo. Ancak her daim Dimitri'den gelen davetin adres değiştirip Omorfia'nın ağzından çıkmasına alışık değildi. Hoşgörüyle karşıladı. O da biliyordu bu gecenin özel olduğunu. İlk şaşkınlığını atar atmaz, odunun tellerinde nazlı nazlı gezinen mızrabı özgürlüğüne kavuşturmakta gecikmedi. Kıvrak, kıpır kıpır bir çifte telli dökülüverdi biraz önceki ağır havanın üzerine. İşte o an hiç umulmadık bir şey oldu. Omorfia ağır adımlarla masaların arasından süzülüp Yorgo'nun önüne kadar geldi, kollarını kaldırıp oynamaya başladı. Bedenini müziğin gitgide hızlanan ritmine teslim ederek, gözleri uzakta bir noktaya dikili, kah mahzun ve ağır tempoda, kah coşkulu, kendinden geçercesine, üzerine dikilen bakışlardaki şaşkınlığa, hayranlığa aldırmadan, ayaklarını garip bir hırs ve isyanla meydan okurcasına yere vurarak, ne zamandır içinde küçücük bir hücreye kapatıp, üzerine kilitler vurduğu duygularını özgür bırakmanın sızılı keyfiyle ve yanaklarından süzülüp boynuna, göğsüne inen, değdiği yeri yakıp kavuran gözyaşlarıyla. Başındaki ipek örtü saçlarının üzerinden kayıp omuzlarına düşmüştü. Aldırmadı. Sonsuzluğa uzanan, uçsuz bucaksız bir düzlükte Dimitri ile karşılıklı çiftetelli oynuyorlardı. Kim ne karışabilirdi ki? Dimitri'yi görmeyen gözlerle olmayacak yorumlar yapmak kimsenin haddi değildi. Kocasının öldüğü gün yemin etmişti. Gözü bir başka erkeğin gözüne, eli bir başka erkeğin eline asla değmeyecekti. Cinsiyetini, dişiliğini onunla beraber toprağın altına gömmüştü Omorfia. Erkek gibi kadındı keskinlilerin gözünde. Öyle olmak zorundaydı. Bedenini görünmez kılması mümkün değildi ama o bedene uzanacak elleri kırabilecek güce ve kararlılığa sahipti. Salonda soluklar tutulmuş, ilk başta mahcubiyetle hedefinden kaçırılan ama asla kınama ve aşağılama içermeyen çekingen bakışlar tümüyle Omorfia'nın üzerinde yoğunlaşmış, merakla, hayretle ancak tartışılmaz bir hayranlıkla bu beklenmedik dans şölenini izliyordu. Suspus olmuştu herkes. Udun ahenkle titreyen tellerinden, darbukanın o titreyişlere uyumla eşlik eden dımbırtısından ve Omorfia'nın üstten bağcıklı siyah kunduralarını yere vururken çıkardığı topuk seslerinden başka ses çıkmıyordu salondan. Omorfia'nın üzerinden alamadığı bakışlarını Taceddin'e çevirdiğinde garip bir ürküntü duydu Aris. Evet, orada bulunan herkes fazlasıyla etkilenmişti Omorfia'nın dansından. Ama Taceddin'in bakışları diğerlerininkinden çok daha farklı şeyler söylüyordu Aris'e. İyi tanırdı arkadaşını. Bu bakışlar ayrı alamet değildi. Ne bakarsın öyle vre Taceddin, kadının içine düşecekmiş gibi demekten kendini alamadı. Sanki ilk kez görüyorsun Omorfia'yı. Gözlerini Omorfia'nın üzerinden ayırmadan, bu halini ilk defa görüyorum diye güldü Taceddin. Eyvah ki eyvah, sakın tutulup kalmasındı bu kadına Taceddin. Ne var halinde, oynayan kadın görmedin mi sen hiç? Oynarken ağlayan kadın hiç görmedim bir Aris. Demir gibi kuvvetli ama bir o kadar da naif ve hissiyatlı. Soluk kandil ışığında, o Morfia'nın yanaklarında parlayan inci misali gözyaşlarını ancak o zaman fark edebildi Aris. Büyük bir ihtimalle orada bulunan hiç kimse de fark etmemişti. İşveyle, cilveyle, çifte tellinin hakkını veren, etine dolgun, güzeller güzeli bir kadının bedeni dururken yüzüne bakmak kimin aklına gelirdi? Taceddin'den başka. Hepsi bu mu yani? Diyerek üsteledi Aris. Daha ne olsun? Diye güldü Ertin. Belli ki ağlayan kadına dayanamıyor Taceddin Bey'imiz. Dalgın bakışları o Morfia'nın üzerinde. Bir de diye fısıldadı Taceddin. Birine benzettim galiba. Kimselere benzemez o Morfia der demez, arkadaşını daha da heveslendirip şevke getirecek bu sözleri ettiğine pişman oldu Aris. Kısılmış gözlerinin arasından, o kadar da emin olma diye gülümsedi Taceddin. İnsan insana benzer. Hayır, kesinlikle arkadaşını atlatmak, dikkatini başka yöne çekmek istiyordu Taceddin. Keskin sınırları dahilinde, o Morfia'ya benzeyen hiç kimseyi tanımıyordu Aris. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 29. Devamı 4. ayrımda.